Ayrım 3, sayfa 24. Birçok kez durup bu işi burada bitirmek gerektiğini düşündüm. Can çekişen bir insan gibi terliyor, nefes alamıyor ve zaman zaman kendimi kaybediyordum. Üçüncü günün sonunda tıpkı bir ölü gibi Biskra'ya vardım. Bölüm 2. İlk günlerden neden söz edeyim? Onlardan geleni kaldı ki iğrenç anlarım dil yok. Ne kim olduğumu ne de nerede bulunduğumu biliyordum. Yalnızca ölüm döşeğimin başucunda üzerime eğilen Marcel'ini, biricik hayatımı, karımı görüyordum. Tutkulu ihtimamıyla sadece aşkı sayesinde kurtulduğumu biliyorum. Sonunda bir gün tıpkı denizde kaybolmuş bir gemicinin karayı görmesi gibi bir yaşam ışığının canlandığını hissettim. Marceline gülümseyebildim. Bütün bunları ne diye anlatıyorum ki? Önemli olan söylendiği gibi ölümün soğuk yüzünün bana dokunmuş olmasıydı. Benim için yaşayabilmenin çok şaşılacak bir şey, günün ise umutsuz bir ışık olmasıydı önemli olan. Önceden yaşadığımı anlayamamış olduğumu düşünüyordum. Yaşamın yürek hoplatan keşfini yapmış olmalıydım. Yataktan kalkabildiğim gün gelip çattı. Evimize tam anlamıyla hayran kaldım. Hemen hemen tek bir taraçadan oluşmuştu ama ne taraça. Marcel'in odasıyla benimkinin açıldığı taraça çatının üstünde uzanıyordu. Çatının en üst noktasına ulaşıldığında evlerin ötesinden hurma ağaçları, hurma ağaçlarının üzerinden ise çöl görünüyordu. Taraçanın diğer tarafı kentin bahçelerine bitişikti ve akasyaların dallarıyla gölgelenmişti. En sonunda taraça içinde sırayla dizilmiş altı hurma ağacı olan küçük ve düzenli avlu boyunca uzanıyor ve kendisini avluya bağlayan merdivende son buluyordu. Benim odam geniş ve havadardı. Kireçle beyazlaşmış duvarlarda hiçbir şey yoktu. Küçük bir kapıdan Marcel'in odasına geçiliyor, büyük camlı bir kapı ise taraçaya açılıyordu. Saatsiz günler burada geçti. Yalnızlığım içinde bu yavaş günleri kaç kez yeniden gözümden canlandırdım. Marcel'in yanında okuyor, dikiş dikiyor, yazıyor. Ben hiçbir şey yapmaksızın onu seyrediyorum. Ah Marcel'in. Bakıyorum, güneşi gözlüyorum. Sonra gölgeyi ve gölgenin çizgisinin yer değiştirdiğini. Düşünecek çok az şeyim olduğu için bunu izlemekle yetiniyorum. Hala çok zayıfım, güçlükle nefes alıyorum. Her şey beni yoruyor. Okumak bile. Zaten ne diye okuyayım? Var olmak yeterince meşgul ediyor beni. Bir sabah Marcel'in gülerek içeri girdi ve ''Sana bir dost getiriyorum.'' dedi. Arkasından esmer tenli küçük bir arabın girdiğini gördüm. Adı Beşir. Bana bakan kocaman sessiz gözleri var. Bu olay biraz canımı sıkıyor ve bu sıkıntı beni yormaya yetiyor. Ağzımı açmayıp kızgın görünüyorum. Çocuk benim soğuk karşılayışıma şaşırıyor. Marcel'ine dönüyor, okşanmayı isteyen hayvansal bir incelikle ona sokuluyor ve elini tutup çıplak kollarını ortaya çıkaran bir hareketle öpüyor. İnce beyaz gandurahı ile yamalı burnusu altında tamamen çıplak olduğunu fark ediyorum. Sıkıntımı gören dipnot, gandura, Kuzey Afrika'da Arapların burnus altına giydikleri bir çeşit kolsuz gömlek. Burnus, kolsuz ve başlıklı bir çeşit manto. Kitaba dönüş. Sıkıntımı gören Marcelin ona, ''Haydi otur bakalım şuraya ve uslu uslu oyna.'' diyor. Çocuk yere oturup burnusunun kokoletasından bir bıçak ile bir tahta parçası çıkarıyor ve onu yontmaya koyuluyor. Yanılmıyorsam bir düdük yapmayı amaçlıyor. Az bir zaman sonra varlığından sıkılmıyorum artık. Onu seyrediyorum. Burada olduğunu sanki unutmuş gibi. Ayakları çıplak, ayak bilekleri çok hoş. Ellerininkiler de öyle ya. Kör bıçağını insanı eğlendiren bir beceriyle kullanıyor. Gerçekten bununla mı ilgileneceğim? Saçları Arap tarzında kesilmiş. Başında püskül yerine bir delik bulunan eski püsklü bir şeşiya var. Dipnot, şeşiya, bazı Arapların kullandığı bir çeşit fez. Üzerinden hafifçe düşmüş olan gandurahı narin omzunu ortaya çıkarıyor. Ona dokunmak gereksinimi duyuyorum. Eğiliyorum. Bana doğru dönüp gülümsüyor. Düdüğünü bana vermesini işaret ediyorum. Elimi alıyorum, düdüğü ve hayran kalmış gibi yapıyorum. Artık gitmek istiyor. Marcel'in ona bir pasta veriyor. Ben ise 2 kuruş. Ertesi günü ilk kez canım sıkılıyor. Bekliyorum. Neyi bekliyorum ki? Kendimi işsiz güçsüz hissediyorum. Endişeliyim. Sonunda daha fazla tutamıyorum kendimi. Beşir gelmeyecek mi bu sabah? İstersen gidip bakayım. Marcel'in beni bırakıp çıkıyor. Kısa bir süre sonra tek başına dönüyor. Hastalık bana ne yaptı böyle? Onun Beşir'siz geldiğini gördüğüm için ağlayacak kadar üzgünüm. Bana çok geç diyor. Çocuklar okuldan çıkmışlar ve her yana dağılmışlar. İçlerinde çok sevimleri var biliyor musun? Sanırım artık hepsi beni tanıyor. Hiç olmazsa yarın burada olmasını sağlam. Ertesi gün Beşir geldi. Bir önceki gün gibi oturup bıçağını çıkarttı. Çok sert bir tahta parçasını yontmak istedi. Ama o kadar çok zorladı ki bıçağı baş parmağına batırdı. Dehşetten ürperdim. Gülerek parlayan kesiyi gösterdi. Kanının aktığını görmek hoşuna gidiyordu. Güldüğünde bembeyaz dişleri çıkıyordu ortaya. Zevkle yarasını yaladı. Dili bir kedininki kadar pembeydi. Of, ne kadar sağlıklıydı. İşte onda tutulduğum şey buydu. Sağlık. Bu küçük bedenin sağlığı çok güzeldi. Bir sonraki gün bilyalar getirdi. Benim onlarla oynamamı istedi. Marcel'in burada değildi. Olsaydı beni engellerdi. Karar veremiyordu. Beşir'e baktım. Çocuk kolum tutup bilyaları elime koydu. Beni oynamaya zorladı. Eğilirken nefesim daralıyordu. Fakat oynamaya çabaladım yine de. Sonunda dayanamadım artık. Terden sırılsıklandım. Bilyaları fırlattım ve bir koltuğa yığıldım. Beşir biraz şaşkın bana bakıyordu. Kibarca "Hasta?" diye sordu. Sesini tınlaması çok hoştu. Marcel'in içeri girdi. Ona "Götür onu," dedim. "Bu sabah yorgunum." Birkaç saat sonra ağzımdan kan geldi. Taraçada güçlükle yürürken oldu bu. Marcel'in odasında bir şeylerle uğraşıyordu. Bereket versin hiçbir şey görmedi. Nefes darlığım nedeniyle derin bir nefes aldım ve birden kan gelip ağzımı dolduruverdi. Fakat ilk balgamlardaki gibi temiz bir kan değil, iğrenerek yere tükürdüğüm korkunç ve büyüyecek bir pıhtıydı. Birkaç adım attım sendeleyerek. Korkunç derecede heyecanlıydım. Titriyor, korkuyor, kızıyordum. Çünkü o ana dek iyileşmenin adım adım gelmekte olduğunu ve onu beklemekten başka yapacak bir şey kalmadığını düşünüyordum. Bu kaba felaket beni yeniden gerisin geri itiverdi. İşin ilginci ilk tükürükler bende bu denli bir etki yaratmamışlardı. Anımsadığıma göre dinginliğimi bile hemen hemen hiç sarsmamışlardı. Öyleyse şimdiki bu korkum, bu tehşetim nereden geliyordu? Ne yazık ki yaşamı sevmeye başlıyordum da ondan. Geriye döndüm, eğilip tükürüğümü buldum. Sonra bir saman çöpü aldım ve bununla pıhtıyı alıp mendilimin üzerine koydum. Baktım, neredeyse kapkara çirkin bir kandı, ürkütücü yapışkan bir şeydi. Beşir'in pırıl pırıl kırmızı kanı geldi aklıma. Birden bir istek, bir arzu, o ana kadar duyduklarımdan daha hırçın, daha güçlü bir şey sarıverdi benliğime. Yaşamak. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Dişlerimi, yumruklarımı sıktım ve kendimi tümüyle var olmaya yönelik bu çabaya bıraktım çıldırasıya bir perişanlıkla. Bir gün evvel T'den bir mektup almıştım. Mektubu Marcel'in kaygılı sorularına yanıt olarak tıbbi öğütlerle doluydu. Hatta T mektubuyla birlikte birkaç basit tıbbi broşür, bir de uzmanlık gerektirdiğinden ötürü bana daha ciddi görünen bir kitap yollamıştı. Mektubu üstün körü okumuş, broşürlere bakmamıştım bile. Çünkü her şeyden önce bu broşürlerin çocukluğumu rahatsız etmiş olan küçük ahlak risalelerini andırışı bende hiç de olumlu bir etki yaratmamıştı. Bundan başka her türlü öğüt canımı sıkıyordu. Ayrıca bu veremlilere öğütlerin, veremin pratik tedavisinin benim durumuma uygulanabileceğini düşünemiyordum. Veremli olduğuma inanmıyordum. İlk kan tükürüşümü başka bir nedene bağlıyordum kolayca ya da gerçeği söylemek gerekirse hiçbir şeye bağlamıyordum. Bunu düşünmekten kaçınıyor, kesinlikle düşünmüyor ve iyileştiğime ya da en azından iyileşmekle olduğuma karar veriyordum. Mektubu okudum, kitap ile broşürleri bir çırpıda okuyup bitirdim. Birden ürkünç bir açıklıkla kendime gerektiği gibi bakmamış olduğumu gördüm. O zamana kadar belli belirsiz bir umuda güvenerek yaşamaya bırakmıştım kendimi. Birdenbire yaşamın bir saldırıya, merkezine yönelen acımasız bir saldırıya uğramış göründü bana. Hatırı sayılı etkin bir düşman yaşıyordu içimde. Onu dinledim, gözledim ve hissettim. Savaşmadan onu yenemeyecektim. Ve kendi kendimi buna daha iyi ikna etmek istercesine alçak sesle ekledim. Bu bir irade sorunu. Savaş durumuna geçtim. Akşam oluyordu. Stratejimi hazırladım. Bir süre boyunca iyileşmem benim biricik çalışma konum olmalıydı. Görevim sağlandı. Yararımı olan her şeyi iyi olarak değerlendirmek, iyi olarak adlandırmak, şifa vermeyen her şeyi ise unutmak, reddetmek gerekiyordu. Akşam yemeğinden önce solunum, beden eğitimi ve gıdam konularında kararlar aldım. Yemeklerimizi her yanı taraçayla çevrildiği bir çeşit küçük dam köşkünde yiyorduk. Yalnız, sakin, her şeyden uzak, kısacası baş başa oluyorduk yemeklerde. Yaşlı bir zenci yakın bir otelden sıradan yemekler getiriyordu bize. Marcel'in listeyi inceleyerek bir yemek ısmarlıyor, bir diğerini olmaz diyordu. Genellikle pek fazla iştahım olmadığından ne eksik yemeklerden ne de yeterli olmayan listelerden şikayetçi oluyordu. Çok yemek yemeye alışkın olmayan Marcel'in benim yeterince yemediğimi anlamıyor, bunun bilincine varamıyordu. Çok yemek yemem aldığım kararların ilkiydi ve bu kararımı bu akşamdan başlayarak uygulamayı kafama koymuştum. Yapamadım. Yenemeyecek dereceye kötü, ne olduğu anlaşılmayan soslu bir av etiyle çok fazla pişirilmiş bir kızartma vardı yemekte. Öylesine sinirlenmiştim ki kızgınlığımı Marcel'in üzerine yönelterek en olmadık sözlerle saldırdım kendisine. Onu suçluyordum. Benim dırdırımı dinlemek yemeklerin kötü kalitesinden dolayı kendisini sorumlu tutmasına neden olmuş gibiydi. Uygulamaya karar verdiğim beslenme rejimindeki bu küçük gecikme çok önemliydi sanki. Önceki günleri unutmuştum ve bu kötü yemek her şeyi berbat etmişti. İnat ettim. Marcel'in bir konserve, ne türden olursa olsun bir et ezmesi aramak için kente inmek zorunda kaldım. Kısa bir süre sonra elinde küçük bir güveçte geri geldi ve ben sanki ikimize de ne denli çok yemem gerektiğini kanıtlamak istercesine bunun içindekini hemen hemen silip süpürdüm. Aynı akşam şunu kararlaştırdık. Yemekler daha iyi olacak, ayrıca sabah saat 6.30'dan başlamak üzere daha sık bir biçimde 3 saatte bir yenilecekti. Her türden bol konserveyle otelin yemeklerinin yetersizliği giderilecekti. O gece uyuyamadım. Yani erdemlerimin ön sesi öylesine kafamı karıştırıyordu ki biraz ateşim vardı. Zannedersem yakınımda da bir şişe maden suyu. Birinci bardağı sonra ikinci bardağı içtim. Üçüncüsünde ise şişeyi kafama dikiverdim. İrademi iyice bellemek için kafamın içinde yenileyip duruyordum. Tıpkı bir ders gibi. Düşmanlığımı öğreniyor, onu her şey üzerine yöneltiyordum. Her şeye karşı savaşmalıydım. Esenliğim yalnızca bana bağlıydı. Sonunda gecenin solduğunu gördüm, gün aydınlandı. Bu benim hazırlık yaptığım gece olmuştu. Ertesi gün pazardı. İtiraf etmeliyim ki o güne kadar Marcel'in inançlarıyla ilgilenmemiştim. Gerek duyarsızlığımdan gerek edebimden ötürü. Bunun beni ilgilendirmediğini düşünüyordum. Üstelik önem de vermiyordum. O gün Marcel'in ayine gitti. Dönüşünde benim için dua etmiş olduğunu öğrendim. Gözlerimi diktim üzerine sonra olabildiğince en yumuşak sesimle ''Benim için dua edilmesine gerek yok Marcel'in.'' dedim. ''Niçin?'' diye sordu biraz şaşkınca. ''Korunmayı sevmem.'' ''Tanrı'nın yardımını ret mi ediyorsun?'' ''Sonra minnettarlığımı hak kazanacak. Yükümlülükler doğurur bu. Ben de bunu istemiyorum.'' Şakalaşır gibiydik ama sözlerimizin önemini anlamamış değildik kesinlikle. Tek başına iyi olamayacaksın zavallı dostum diye içini çekti. Öyleyse yazıklar olsun. Sonra kederini görüp daha az kabaca sürdürdüm sözümü. Bana sen yardım edeceksin. Bedeninden söz edeceğim uzun uzun diye. Öylesine çok söz edeceğim ki ruhun payını unuttuğumu sanacaksınız ilk bakışta. Öykümdeki bu savsama kastidir. Oysa orada gerçekti. Çift yaşamı besleyebilecek yeterli gücüm yoktu. Ruh ve geri kalanıyla daha sonra iyi olduğum zaman ilgilenmeyi düşünüyordum. İyi olmaktan çok uzaktım henüz. Hiç yoktan terliyor ve durup dururken üşütüyordum. Russo'nun deyişiyle kısa solukluydum. Ara sıra biraz ateş, çoğu kez de sabahtan başlayan berbat bir yorgunluk duygusu. O zaman bir koltuğa bitkin bir biçimde gömülüp her şeye kayıtsız bencil kalarak yalnızca iyi solunmaya çalışırdım. Güçlükle fakat yöntemle ve özenle solunuyordum. Soluk vermelerim yay gibi gerilmiş irademin tümüyle engelleyemediği sarsıcı iki harekette oluyordu. Bunlardan çok sonraları o da dikkatimin gücüyle kurtulabildim ancak. Fakat beni en fazla rahatsız eden şey her türlü ısı değişikliğine olan hastalıklı duyarlılığımdı. Bugün düşündüğümde genel bir sinir bozukluğunun hastalığıma eklenmiş olduğu kanısına varıyorum. Çünkü basit verem durumuna indirgenmeyecek bir dizi olayı başka türlü açıklamak olası değil gibi geliyor bana. Her zaman ya çok sıcaklıyor ya da çok üşüyordu. Hemen gülünç bir aşırılıkla örtünüyor, terlemek için titremekten kurtuluyordu. Biraz üstümü açıyor ve terlemediğim anda titremeye koyuluyordu. Bedenin bazı bölümleri buz kesiyor ve terlememe karşın dokunulduğunda bir mermer kadar soğuk oluyordu. Onları hiçbir şey yeniden ısıtamıyordu artık. Soğuğa o derece duyarlıydım ki temizlenirken ayağımın üzerine bir parça su damlasa hemen nezle oluyordu. Bu duyarlılığı sürdürdüm, hala da sürdürüyorum. Fakat bugün şehvetli bir zevk almak için yapıyorum bunu. Kalınca her güçlü duyarlılık organizmanın sağlam ya da zayıf oluşuna göre hazın ya da elemin nedeni olabilir. Daha önceleri beni rahatsız eden her şey bir zevke dönüştü şimdi. Bilemiyorum nasıl oldu da o zamana kadar kapalı pencerelerle yatmayı başardım. Tenin öğütleri üzerine geceleri pencereleri açık bırakmayı denedim. İlk önce biraz, sonra ardına kadar açtım. Kısa sürede. Bu öyle bir alışkanlık, öyle bir gereksinme haline geldi ki pencere kapanır kapanmaz boğuluyordu. Daha sonraları ne büyük bir hazla hissedeceğim bana doğru geldiklerini, gecenin rüzgarını, ayın ışığını. Bu ilk sağlıklı kıpırdanışları hakkında sözü fazla uzatmayayım. Sürekli bakımlar, temiz hava ve iyi gıda sayesinde daha iyi olmakta gecikmedim gerçekten. O zamana kadar merdivenin beni soluksuz bırakmasından korkarak tarışadan ayrılmaya cesaret edememiştim. Ocak ayının son günlerinde nihayet merdivenle inip bahçede başıboş dolaştım. Marcel'in elinde bir şalla bana eşlik ediyordu. Öğleden sonra üç sularındaydık. Bu ülkede çoğu kez şiddetli esen ve üç gündüz beni epey rahatsız etmiş olan rüzgar dinmişti. Hoş bir yumuşak hava vardı. Park. Orada akasya denilen çok yüksek iki dişi mimoza ile gölgelenmiş çok geniş bir yol parkı ikiye ayırıyordu. Bu ağaçların gölgesinde kanepeler kanal halinde getirilmiş, yani geniş olmaktan çok derin olan ve ağaçlıklı yol boyunca hemen hemen dümdüz uzanan bir ırmak, sonra ırmağın suyunu bölerek bahçe içinde çiçeklere ulaştıran daha küçük kanallar, bulanık su toprak renginde, pembe ya da gri kıl renginde. Hemen hemen hiç yabancı yok. Yalnızca birkaç Arap geziniyorlar ve güneşi terk etmeleriyle birlikte beyaz giysileri gölgelerin rengine bürünüveriyor. Hemen. Bu garip gölgenin içine girdiğim zaman acayip bir ürperme sarıverdi beni. Şalıma sarındım. Oysa hiç huzursuz değilim, tersine. Bir kanepeye oturduk. Marcel'in susuyordu. Birçok Arap geçti yanımızdan. Sonra bir grup çocuk beliriverdi. Marcel'in içlerinden birçoğunu tanıyordu. Onlara işaret etti, yaklaştılar. Bana teker teker adlarını söyledi. Sorular soruldu, yanıtlar verildi. Gülündü, suratlar asıldı, gırgır geçildi. Bütün bunlar beni biraz sıkıyordu ve rahatsızlığım yeniden beliriverdi. Yorgun ve terli hissettim kendimi. Ancak itiraf etmeliyim ki beni sıkan çocuklar değil, Marcel'indi. Evet, az da olsa varlığı bezdirmişti beni. Yerimden kalksam beni izleyecek, şalımı çıkarsam taşımak isteyecek, yeniden şalı üzerime alsam üşüyor musun diye sormaya kalkacaktı. Üstelik çocuklarla konuşmaya cesaret edemiyordum onun yanında. İşlerinden bazı çocukları kayırdığını anlıyordum. Kendime rağmen ama taraf tutarak ben de diğerleriyle ilgileniyordum. Dönelim dedim ve parka tek başıma geri gelmeyi kafama koydum. Ertesi sabah Marcel'in saat 10'a doğru sokağa çıkmıştı. Hemen bundan yararlandım. Genellikle sabahları pek gelmemezlik etmeyen küçük Beşir şalımı aldı. Kendimi çevik, gönlümü hafif hissediyordum. Ağaçlıklı yolda bizden başka hemen hemen kimse yoktu. Ağır ağır yürüyor, bir an için oturuyor, sonra yeniden adımlamaya koyuluyordu. Beşir beni izliyordu. Gevezelik ederek bir köpek kadar sadık ve uysal. Kadınların çamaşır yıkamaya geldikleri kanal bölgesine vardım. Akan suyun ortasına düz bir taş yerleştirilmişti. Üstünde yüzük oyun yatmış, yüzünü suya eğmiş küçük bir kız eli suda dal parçaları atıyor ya da yakalıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Beşir. B A C H İ R. Gandurah. G A N D U R A H. Burnus. B A U R N O U S.